Çınaraltı. Hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Şu anda frekansınız TGRT FM ve programınız Çınaraltı. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, meşhur bir İstanbul türküsü var. Bunda olduğu gibi hala telgrafın kuşlar konan telleri ve semaya bakan direkleri türkülere, şarkılara konu oluyor mu bilemeyiz. Ama bir gerçek varsa o da elektrikli telgrafın tellerinin direkler üzerindeki ilk defa suya inişinin üzerinden 150-200'e yıla yakın bir zaman geçti. Zamanımızda bilhassa postane PTT bünyesinde çalışanlar veya haberleşme tarihine meraklı olup da konuyla ilgilenenlerin dışındakiler telgraf kelimesinin başındaki elektrikli kelimesini anlamak için biraz zorlanırlar. Hatta bu sözü biraz fazla bulabilirler. Çünkü yaşadığımız çağın bir adı da uzay çağı. İnsanoğlu göklerle olan münasebetini ve bu konudaki çalışmalarını son yıllarda en üst seviyeye çıkarttı. Bu yolda öncekilerle mukayese edilemeyecek muvaffakiyetlere ulaştı. Ancak dünya çevresindeki haberleşme uyduları vasıtasıyla Afrika'daki bir olaydan hemen haberdar olunabildiği gibi orada bulunan bir yakınımızda da aynı süratle konuşabilmemiz mümkündür. Hiç şüphesiz insanlık bu seviyeye gelinceye kadar oldukça uzun bir yolu kat etmek mecburiyetine kaldı. Hatta telgrafın bulunmasından ve oldukça yayılma imkanı bulmasından sonra bile devlet hizmetleri haricinde İstanbul-Londra arasındaki bu vasıtanın istifadeyle karşılıklı haber göndermek isteyen tüccarın veya halktan birinin bu isteği ancak 24 saat yani bir gün sonra gerçekleşebiliyordu. Bu yüzden o zamanki Ceride-i Havadis gazetesinin telgraf görevlilerinin gayretiyle bu süre 16 saate indirildi. Ve bir defasında Manchester'dan çekilen bir telgraf İstanbul'daki alıcı tüccarın eline 4 saatte geçti. Bunu bu gazetede Ceride-i Havadis'te 820 numaralı nüshasında 1856 yılının 29 Cemaziyel evvel nüshasında önemli bir havadis olarak veriyor Ceride-i Havadis. Çok önceleri karşılıklı kuleler vasıtasıyla bu kulelerden verilen çeşitli işaretlerle değişik iklim ve değişen şartlarda, değişen zamanlarda, günün değişen zamanlarında haberleşmeye çalışılıyordu. Bunun bilinen ilk örnekleri de milattan 500 yıl kadar önce İran'da görülmüştü sevgili dinleyiciler. Bu usul bugün mükemmelliğe erişmiş olan telgrafın da en basit şekli oluyordu. Samuel Morse'un keşfinden önce karşılıklı kuleler vasıtasıyla ve muayyen bir sistem içindeki haberleşmenin en güzel örneğini önceleri Fransa'da, sonra bütün Avrupa devletlerinde yayılma imkanı bulan Claude Chappe'ın elektriksiz havai telgrafında görüyoruz. Yıl 1791-93 ve devamı. Elektriğin telgrafa uygulanmasıyla elde edilen elektrikli telgraf ise bu konuda başlı başına büyük bir hadise olmuştur sevgili dinleyiciler. Biz aslında burada sözlerimizin başında da ifade ettiğimiz gibi size bu elektrikli telgrafın ilk doğuşundan, onunla ilgili bir takım hatıralardan bahsedeceğiz. Suya giren ilk kablo ve onun takipçilerinin kısa hikayesini anlatacağız. Bu sayede sınır taşımayan bir çalışmanın ve azmin elinden kurtulamayan başarının çalışkan ve azimli kişilere gelen mutlu sonunda hikayesini anlatmış olacağız. Şüphe yok ki sevgili dinleyiciler, telgraf ve telefon her türlü vasıta bir yana bugün medeniyetin haberleşme sahasında en büyük ve en kıymetli eserlerinden. Bunun için günümüzde sayısız kabloların dünyanın çevresinde kaç defa çevrilerek uzadığını tespit etmek mümkün değil. Edildi mi edildi mi onu da bilmiyoruz. Ama Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekai'nin kaydına göre 1866 yılında telgraf hatlarının uzunluğu dünyamızı 7 defa kat edecek boyuta erişmiş bulunuyordu. Öyleyse bugünkü kablo dağılımını rahatlıkla dünya suları altında toprak üstünde sık dokunmuş bir örümcek ağına benzetebiliriz. Zamanımızda haberleşme vasıtalarının çeşitliliğini ve bunların bir kısmının da artık kabloya ihtiyaç duymadığını biliyoruz. Fakat insanların yakınlarına bir sayfelik mektuplarını ancak atlı, arabalı postalarla gönderdikleri devirler için kablo aracılığı ve alıcı-verici telgraf makinelerinin sağladığı kolaylık elbette ki çok daha açık bir şekilde ortaya çıkar. Sevgili dinleyiciler, Amerika'dan sonra ilk defa telgraf hatları İngiltere'de görülmeye başlandı. Fakat hem kabloların korunması güçlüğü vardı hem de yapım teknikleri pek eksikti. Ancak tren yolları boyunca kurulabiliyordu hatlar ve tünel geldiğinde rutubetten çekinildiği için tepeleri, yamaçları tırmanayarak yollarına devam ediyordu. İşte bu noktadan başlatılabilir hatların dayanıklı ve kullanışlı yapılabilmesi çalışmaları. Çok da uzak sayılmayacak bir gelecekte yeni dünya ve eski dünyayı bağlayabilecek bütün bir okyanusu geçecek, Amerika'nın haberlerini Avrupa'ya ulaştırabilecek seviyeye erişecekti. Başlangıç ile bu durağı düşünmek bile azmederek, ne istediğini bilerek çalışmanın, gayret etmenin parlak neticesini bize göstermeye yetecektir zannederiz. Daha tünellerdeki rutubetin telgraf kablolarını etkilediği devirlerde İngiliz Brett, manşın altından bir kablo geçirerek İngiltere ile Fransa'yı bağlamayı düşünmeye başlamıştı. Brett'in bu iş için İngiltere ve Fransa hükümetlerinden bir imtiyaz almaya çalıştığı sıralarda daha Fransa'da elektrikli telgraf yayılmamıştı. Bununla beraber sevgili dinleyiciler, 1849'da İngiltere kıyılarındaki Dover'dan Fransa sahillerine doğru hareket eden bir vapur manşta ilk kabloyu indirmeye başladı. Hız saatte 6-7 kilometreydi. Bir kazaya uğramadan Fransa'ya bağlandı hat. İngiltere'ye ilk defa artık Fransa'nın havadisi İngiltere'ye gecikme bilmeyen, fırtınadan korkmayan bir posta ile gelecek metnindeki telgraf çekildi ilk defa. Fakat çok geçmeden bir balıkçının ağlarına takılıp balıklarla beraber su yüzüne çıktı kablo. Önce bir deniz bitkisini kökü zannetti balıkçı. İçinin parlak sarı rengini görünce talihin kendisini özü altın olan bir bitkiyle karşılaştırdığını düşünerek sevindi. Tabii ki kopan hatla beraber haberleşme de durdu. Şirketin zararı büyüktü. Ayrıca böyle bir sistemin kurulamayacağını iddia edenlerin seslerini yükseltmesine fırsat vermişti. Bu başarısızlık yeni bir şirketin kurulmasına, daha dikkatli çalışarak daha dayanıklı bir kablonun gerçekleştirilmesine ve bunun çekilmesine sebep oldu. Yıl 1851'di. İngiltere ile Fransa'nın denizden birleştirilmesi başarısı, yeni teşebbüs sahiplerinin daha büyük başarılara ulaşmaya olan inançlarını, azimlerini kuvvetlendirdi sevgili dinleyiciler. 1852'de İngiltere İrlanda, 1853'te İngiltere Belçika, Hollanda ile Danimarka'nın değişik kısımları deniz kablolarıyla birbirine bağlandı. Ülkemiz sınırları içerisinde ilk deniz kablosu Kırım Harbi sırasında Balıklıova yakınındaki Saint George Manastırı'ndan Varna yakınına ve oradan da Florya'ya kadar döşendi sevgili dinleyiciler. Önce de İngilizler tarafından işletiliyordu bu hat. Daha sonra Osmanlı Telgraf İdaresi'ne devredildiği gibi geniş imparatorluk sınırları içerisinde gerek yabancılar tarafından gerekse doğrudan doğruya telgraf idaresi tarafından kara hatlarının yanında birçok deniz hatları da vücuda getirildi. Bilhassa Akdeniz'de birçok yönlere gidip gelen hatlarla kıyı ülkeleri birbirine bağlandı. Sevgili dinleyiciler, telgraf kablosunun denizler içindeki macerasının en büyük kısmını ise Avrupa'dan Amerika'ya uzanan bir hattın kurulması, çalışması teşkil eder. Avrupa'da telgraf konusunda çeşitli çalışmalar yapılırken bazı Amerikalılar da Atlas Okyanusu'nu aşarak Avrupa ile Amerika arasında haberleşmeyi sağlayacak kablonun döşenmesi, gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalarına başladılar. Bu kendinden öncekilere göre gerçekten çok büyük bir çalışmaydı. Çünkü Avrupa çevresinde çekilen hatlarla haberleşmeye bir iki günlük bir sürat kazandırılıyordu. Halbuki düşünülen gerçekleştirildiğinde 15-20 günlük bir hız, yani bu kadar zamanda Avrupa'dan Amerika'ya ulaşacak bir haberin derhal iletilmesi mümkün olabilecekti. Fakat iki büyük kara parçası arasındaki en yakın noktaların arası İrlanda'dan Amerika'ya 3000 kilometreden fazlaydı. Derinlik ise daha önce kablo döşenen denizlerle kıyaslanamayacak kadar fazlaydı. Bu durumda imal edilecek kablonun hem çok kuvvetli hem de çok uzun olması gerekecekti. Bu da her şeyden önce büyük bir sermayeye muhtaçtı. Bütün bu güçlükler dolayısıyla çok değişik fikirler ve görüşler arasında iki kıtayı birleştirecek hattın Grönland veya Bering Boğazı'ndan geçmesi de söz konusu edilmekteydi. Nihayet kablonun yapımına İngiltere'deki fabrikalarda başlandı sevgili dinleyiciler. Elde bu yolda birikmiş tecrübeler vardı. Kablo 4000 kilometre uzunluğunda ve 3000 tonilato ağırlığındaydı. Kablo içerisindeki tellerin uzunluklarının toplamı ise 500 bin kilometreden fazlaydı. Yani ekvatoru 13 defa çevirebilecek uzunlukta teller topluluğu. Kablonun Atlas Okyanusu'na döşenmesi için İngiltere tarafından Agamemnon, Amerika tarafından ise Niagara adlı vapurlar vazifelendirildi. Her iki vapur üzerinde yapılacak işe göre gereken değişiklikler yapıldı. Yeni makineler takıldı. İki parçalı kablonun ilk kısmını Niagara, İrlanda'dan denize bırakmaya başlayacak, yarı yolda Agamemnon'a bağlanacak, kablo onun vasıtasıyla geri kalan kısımda denize indirilecekti. Kablo bırakılma işlemi için en uygun yolun bulunması gayesiyle Atlas Okyanusu'nun derinliklerinin yeni haritaları yapıldı. En sakin ve en fırtınasız mevsimin seçilmesi için araştırmalara girişildi. Nihayet 1857 yılının Ağustos ayında kablo döşenmeye başlandı. Niagara beraberinde Agamemnon ve diğer 3 yardımcı gemiyle beraber İrlanda'da Valencia limanındaki merkeze bağlanan kabloyu denize bırakmaya başladı. Çok düzenli başlayan çalışma 10. kilometrede kablonun kopmasıyla duruverdi. Fakat kabloyu bulup lehimletmekte ve çalışmalara devam etmekte gecikilmedi. Bundan sonra Niagara'nın çalışmaları 5 gün iyi gitti. 5. günün bitiminde şiddetli bir fırtına başladı ve çalışmalar aksadı. Bu sırada kablo tekrar koptu. Sahilden 500 mil açılmıştı ve deniz çok derindi. Çaresiz kablo bırakıldı, geri dönüldü. Şirket her şeye rağmen işi tamamen bırakmaya taraftar değildi. Yeniden kaybedilen kablonun iki mislini yaptırdı. Ertesi sene kablo döşenmesi için yeni bir usulün denenmesine karar verildi. Bu sefer iki gemi Atlas Okyanusu ortasında buluşacak ve burada lehimlenen kablo iki zıt yöne doğru aynı zamanda denize bırakılacaktı. Böylece fırtınaya tutulma ihtimali azalacak, döşenme zamanı yarıya inecekti. Herhangi bir kopma durumunda kaybedilen kablonun uzunluğu 1000 mili geçmedikçe vapurlar İngiltere'ye geri dönmeyecekti. Önce Kuzey Denizi'nde bunun bir tecrübesi yapıldı ve başarılı olundu. 1858'de Niagara ve Agamemnon iki harp ve iki de nakliye gemisiyle İngiltere'den ümit ve başarma azmi yüklü olarak yola çıktılar. Sanki çalışmalarını güçleştiren sebepler de onlarla beraber vazifeye başlamışlardı. Daha kablonun lehimleneceği yere gelmeden bir fırtına çıktı. Niagara'ya fazla tesir etmedi. Fakat ondan daha küçük olan Agamemnon'u oldukça hırpaladı. Yola devam etme imkanı bulamadı gemi ve bir başka yöne dümen kırdı. Ancak burada 3 gün 3 gece devam eden bir fırtınaya tutulmaktan kurtulamadı. Agamemnon birleşme yerine geldiğinde geçirdiği fırtınaların tesiriyle epeyce zarar görmüştü. Nihayet çalışmalar her iki kablonun lehimlenmesi ve gemilerin zıt istikamette hareketleriyle başladı sevgili dinleyiciler. Fakat daha pek az ayrılmışlardı ki kablo koptu. Gemiler tekrar başa döndüler. Lehimlenmeden sonra tekrar zıt istikametlere doğru birbirinden ayrılırken artık 500 milden fazla kablo kaybederlerse tekrar birleşmeyerek İngiltere'ye döneceklerdi. Talihsizlik devam ediyordu. 500 milden daha fazla kablonun denize indirildiği bir sırada kablo yeniden koptu. Gemiler için Liverpool'e dönmekten başka çare kalmamıştı. Fakat dedikodular o kadar artmıştı ki şirket gemileri eldeki kabloyla hemen yola çıkardı. 29 Temmuz'da yeniden Atlas Okyanusu ortasında birleşti gemiler ve çalışmaya başladılar. Bu sırada Agamemnon tarafından gelen bir balina kablo için tehlikeli oldu. Bundan biraz sonra da kablonun 20 dakika içinde denize indirilmesi gereken kısmında bir hatanın olduğu fark edildi. Tamirat zamanında bitirilemedi. Bunun üzerine çok tehlikeli olacağı bilindiği halde kablo döşeme işlemi durduruldu. Hızla denize inen kablo ağırlık nedeniyle kopabilirdi. Çok yavaş ve titizlikle yapılan muamelelerle bu tehlike önlendi. Tamirat tamamlanarak yola devam edildi. 6 gün gayet muntazam devam eden çalışmalardan sonra sevgili dinleyiciler, bu defa da Agamemnon'un önüne büyük bir buzdağı, bir iceberg çıktı. Rota değiştirilirse kablonun kopması, aynı istikamette devam edilse buzdağına çarpmak ihtimali vardı. Tarih bu defa kablo şirketine yardım etti ve tehlikeyi atlatmak mümkün oldu. Ama bu sonuncu değildi. Nitekim çok geçmeden büyük bir yelkenli geminin Agamemnon'a doğru geldiği görüldü. Çarpışmanın olması kaçınılmaz gibi görünüyordu. Bu seferki tehlikeyi de iki gemi arasına giren refakatçi harp gemisi sayesinde atlatmak mümkün oldu. Nihayet başka bir tehlikeye uğramadan Ağustos'un 5'inde kablo uçları karaya ulaştı. Evet, Atlas Okyanusu'na döşenen kablo iki karaya ulaşmıştı. Artık karşılıklı tebrik telgrafları gönderiliyordu. Birleşik Devletler'in Cumhurbaşkanı İngiliz Kraliçesine bir telgraf çekti. Bu cevabi bir telgraftı bu. Kraliçeyi tebrik ettikten sonra sonsuz sevinç vesilesi olan bu zafer, faydası büyük cihangirlerin harp meydanlarında oraları insan kanı sulayarak kazandıkları zaferlerden çok daha büyük olduğu için pek şereflidir diyordu. Ve iki millet arasında bir sulh ve sevgi bağı olmasını temenni ediyordu. Bu başarı İngiltere ve Amerika'nın her tarafında büyük bir coşkuyla, heyecanla kutlandı sevgili dinleyiciler. Büyük bir masraf, büyük bir emek harcanarak yaptırılmıştı bu kablo ve açılışından itibaren yalnızca 23 gün kullanılabildi. Bu sürede ancak 400 kadar telgraf geçirilebilmişti. Elde edilen bu netice, böyle bir teşebbüsün muvaffak olamayacağını söyleyenleri haklı çıkarır gibiydi. Fakat şirket mensupları bu başarısızlığı da yenmeye kararlıydılar. Yeni bir kabloyu yapmaya başladılar. Başarısızlık ihtimalinden bahsedenlere yine başlayacağız. Kaç defa muvaffakiyetsizliğe uğrarsak uğrayalım, yine başlayacağız. Ta muvaffak oluncaya kadar. Tekrar tekrar başlayacağız cevabını veriyorlardı. Bu sözün yerine getirilmesi tabiatıyla söylenmesi kadar kolay değildi sevgili dinleyiciler. 4 yıllık bir çalışmayla 1862'de 17 milyon frank sermayeye sahip yeni bir şirket kuruldu. Kablo imalinde büyük yenilikler ve gelişmeler kaydedildi. Bu iş için çok büyük bir gemi temin edildi. Kablo döşeme makinalarında değişiklikler yapıldı. Nihayet sayılması oldukça uzun sürecek birçok engellerle karşılaşıldıysa da hepsi aşıldı. Ve 1864'ün Temmuz'unda Valencia'dan kablolarla yüklü bir vapur hareket ettirilebildi. İşte kesin muvaffakiyet bu sefer elde edildi. Amerika ile Avrupa ancak şimdi mükemmel bir kabloyla birbirine birleştirilmişti. Daha sonra ikinci bir bağlantı daha temin edildi. İşte Avrupa ve Amerika'yı telgraf kablosuyla birbirine bağlamayı, böyle yorucu ve usandırıcı çalışmaları ümit içinde azmederek yapabilenler başardılar. Gerçekten sevgili dinleyiciler, zorlukların önünde yılmadan, muvaffakiyetsizlikler karşısında ümitsizliğe düşmeden, sarsılmayan bir iradeyle ve o yönde çalışma, işte her şeyde olduğu gibi burada da başarının tek kılavuzu oldu. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve Bir Çınar Altı programı da burada sona eriyor. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınar Altı.